Ayrım 4. Hayalet. Joe Nesbo. Sayfa 36. Lanet olası kilise çanları. Onları görebiliyor musun baba? Tabutumun başında duran bütün o sözde yakın akrabalarımı görebiliyor musun? Timsah gözyaşları döküyorlar. Kasvetli suratlarıyla Gusto bizler gibi olmayı öğrenemez miydin diyorlar. Hayır öğrenemezdim. Sizi kendini beğenmiş iki yüzlü pislikler. Doğru kitabı okuyunca, doğru guruyu dinleyince, lanet olası doğru şifalı otlardan yiyince, her şeyin ne kadar muhteşem olduğundan bahsedip duran o kaçık, şımarık, geri zekalı üvey annem gibi olamazdım. Körü körüne inandığı o sahte bilgelik sorgulanınca da hep aynı kartı oynardı. Ama yarattığımız şu dünyaya baksana, savaş, adaletsizlik, artık kendileriyle uyum içinde yaşamayan insanlar. Sana üç şey diyeceğim bebek. 1. Savaş, adaletsizlik ve uyumsuzluk doğaldır. 2. İğrenç küçük ailemizin en uyumsuz ferdi sensin. Sen mahrum kaldığın sevgiyi istedin sadece. Sana verilen sevgi ise umurunda değildi. Rolf, Stein ve Irene. Kusura bakmayın ama onun gönlünde sadece bana yer vardı. 3. hususu daha da eğlenceli kılıyor bu. Seni asla sevmedim bebek. Her ne kadar bu sevgiyi hak ettiğine inansan da, sana anne dememin sebebi bunun seni mutlu etmesi, dolayısıyla da hayatımı kolaylaştırmasıydı. Yaptığım şeyi yapmamın sebebi bana izin vermendi, kendimi durduramamamdı, çünkü ben böyleyim. Rolf, sen en azından sana baba dememeni söyledin, beni gerçekten sevmeye çalıştın. Ama doğayı kandıramazdın. Kendi kanından canından olanları, Stein ile Irene'yi daha çok sevdiğini fark ettin. Başka insanlara üvey ailem olduğunuzu söylediğimde annemin gözlerinde incinmişlik beliriyordu. Seninkilerde de nefret. Duyduğun nefretin sebebi üvey ailem demekle sizleri hayatımdaki tek işlevinize indirgemem değildi. Anlaşılmaz bir şekilde sevdiğin kadını incitmemdi. Kendini benim gördüğüm şekilde görecek kadar dürüsttün sanırım. Hayatının bir döneminde idealizminin verdiği gazla bir çocuğu evlat edinmeye kalkmış ama bunun senin için masrafta olduğunu kısa sürede fark etmiştin. Sana verdikleri aylık para masrafların tamamını karşılamıyordu. Sonra yuvana yabancı bir guguk kuşu aldığını fark ettin. Her şeyi yediğimi, sevdiğin her şeyi, sevdiğin herkesi. Bunu daha erken fark etmeli ve beni kapı dışarı etmeliydin Rolf. Hırsızlık yaptığımı ilk fark eden sendin. Başta sadece 100 kron çaldım, inkar ettim. Annem verdi dedim. Değil mi anne? Sen verdin. Annem biraz tereddütte kaldıktan sonra başıyla onayladı ve yaşlı gözlerle unutmuşum herhalde dedi. Sonra 1000 kron çaldım, senin masanın gözünden. O tatil paramızdı dedin. Benim tek istediğim tatil senden uzak olmak diye karşılık verdim. O zaman ilk kez beni tokatladın. Bu içinde bir şey tetiklemiş olacak ki vurmaya devam ettin. Daha şimdiden senden uzun boyluydum. Omuzlarım da daha genişti. Ama dövüşmeyi asla beceremedim. Yani yumruklarla, kas gücüyle dövüşmeyi. Başka şekilde, senin kazanacağın şekilde dövüştüm. Ama sen vurmaya devam ettin. Artık yumrukluyordun ve sebebini biliyordum. Yüzümü mahvetmek istiyordun, gücümü elimden almak istiyordun. Ama anne dediğim kadın araya girdi. O zaman söyledin o kelimeyi, hırsız. Haksız değildin ama bu seni ezmem gerekeceği anlamına geliyordu küçük adam. Stein, sessiz ağabey, guguk kuşunu tüylerinden ilk tanıyan oydu. Ama uzak duracak kadar zekiydi. Tasını tarağını toplayıp bir öğrenci şehrine, olabildiğince uzağa, elinden geldiğince çabuk giden o akıllı, cin gibi kurnaz, yalnız kurt. Sevgili kız kardeşi Irene'yi onunla gitmeye ikna etmeye çalıştı. Irene'nin lanet olası Trondheim'da eğitimini tamamlayabileceğini, Oslo'dan uzaklaşmasının iyi olacağını düşünüyordu. Ama annem Irene'nin gitmesini engelledi. Hiçbir şey bilmiyordu tabii, bilmek istemiyordu. Irene, alımlı, hoş, çilli, narin Irene, bu dünya için fazla iyiydin, olmadığım her şeydin, yine de beni sevdin. Bilsen sever miydin? 15'imden itibaren annenle birlikte olduğumu bilsen beni sever miydin? Kırmızı şarabı fazla kaçırmış anneni tuvalet, bodrum veya mutfak kapısına yaslayıp arkadan yaklaşıyordum. O inlerken kulağına anne diye fısıldıyordum. Çünkü bu ikimizi de tahrik ediyordu. Bana para veriyordu. Bir şey olunca destek çıkıyordu. İleride yaşlanıp çirkinleşeceğini, benim de hoş ve tatlı bir kızla tanışacağımı, altı üstü beni o zamana dek ödünç almak istediğini söylüyordu. Ama anne, sen zaten yaşlı ve çirkinsin dediğimde gülüyor ve daha fazlası için yalvarıyordu. Üvey babam işteyken onu arayıp da eve 3'te gelmesini, ona söylemem gereken önemli bir şey olduğunu söylediğimde, onun yumruk ve tekmelerinin yol açtığı morluklarım henüz geçmemişti. Üvey annem onun girdiğini duymasın diye ön kapıyı aralık bıraktım. Üvey babamın ayak seslerini bastırmak için de üvey annemin kulağına duymak istediği sahte iltifatları fısıldadım. Mutfak penceresinde, mutfak kapısında duran üvey babamın yansımasını gördüm. Ertesi gün evi terk etti. Irene ile Steina, anneleriyle babalarının bir süredir geçinemedikleri ve kısa süreliğine ayrı yaşamaya karar verdikleri söylendi. Irene yıkıldı. Öğrenci şehrinde olan Stein şu telefon mesajıyla karşılık verdi. Üzücü. Yılbaşında nereye gitmemi istersin? Irene durmadan ağladı. Beni seviyordu. Beni aradı tabii, hırsızı. Kilise çanları 5. kez çaldı. Kilise sıralarından gelen ağlama ve burun çekme sesleri. Kokainde inanılmaz para var. Batı yakasında, şehir merkezinde bir keşin adına daire tutacaksın. Karşılığında ona biraz mal ver ve merdivenlerde ya da bahçe kapılarında ufak miktarlarda satış yapacaksın. Müşterilerin güvenini kazandıkça da fiyatı arttıracaksın. Kokainciler güvenlik için kesenin ağzını açmaktan kaçınmaz. Durumunu toparlayınca işi bırak, uyuşturucu kullanmayı kes, adam ol. Lanet olası bir kaybeden gibi bir çöplükte geberme. Rahip öksürüyor. Burada Gusto Hansen'i anmak için toplanmış bulunuyoruz. Epey arkadan gelen bir ses, hırsız. Orada tutulu motosikletçi ceketli bandanalı çetesi oturuyor. Onların da gerisinde bir köpeğin iniltileri, Rufus, sevgili sadık Rufus. Buraya geri mi geldin? Yoksa ben daha şimdiden oraya mı gittim? Tortschulz gülümseyen güvenlik görevlisinin yanında dönerek röntgen makinesine giren taşıma bandına Samsonite valizini koydu. ''Sizin bu kadar çalıştırmalarına izin vermenin sebebini anlamıyorum.'' dedi hostes. ''Haftada 2 kez Bangkok'a gidiyorsun.'' Tort metal dedektöründen geçerken ''Ben öyle istedim.'' dedi. Sendikadan birileri ekiplerin günde birkaç kez radyasyona maruz kaldıkları için greve gitmelerini önermişti. Amerika'da yapılan bir araştırma, pilotlarla kabin ekiplerinin kansere yakalanma oranının genel ortalamanın üstünde olduğunu göstermişti. Ama grev yapılmasını isteyen o provokatörler, pilotlarla kabin ekiplerinin ortalama ömrünün daha uzun olduğundan hiç bahsetmemişti. Hava ekiplerinin kanserden ölmesinin sebebi, ölecek başka bir sebebin pek bulunmayışıydı. Onlar dünyanın en güvenli yaşayan insanlarıydı. Dünyanın en sıkıcı hayatlarını yaşayan insanlardı. ''Uçmayı bu kadar çok mu seviyorsun?'' ''Tort, ben pilotum, uçmayı severim.'' diye yalan söyleyerek valizini aldı ve çekme sapını çıkarıp yürüyerek uzaklaştı. Birkaç saniye sonra kadın Tort'un yanında bitiverdi. Topuklu ayakkabılarından Gardner Mow'un antika koyu gri mermer zemininde çıkardığı sesler, ahşap kirişli ve çelik kubbeli tavanın altındaki insan sesleri uğultusunu bastırıyordu. Ama kadının fısıltıyla sorduğu soruyu bastırmadı maalesef. ''Seni terk etti diye mi Tort? Fazla boş vaktin var ve yapacak bir şeyin yok diye mi? Evde oturmak istemiyorsun diye mi?'' Tort fazla mesaiye ihtiyacım olduğu için diyerek kadının sözünü kesti. En azından bu tamamen yalan sayılmazdı. Çünkü ben nasıl bir şey olduğunu kesinlikle biliyorum. Geçen kış boşandım, biliyorsun. Ah evet dedi Tort. Kadının önceden evli olduğunu bile bilmiyordu. Ona kaçamak gözle baktı. 50 mi? Kadının sabahları makyajsız ve solaryumsuz nasıl göründüğünü merak etti. Hayalleriyle birlikte solmuş bir hostes. Tord onunla yatmadığına emindi. En azından yüzünü göreceği bir pozisyonda yatmadığına. O espriyi yapıp duran kimdi? Yaşlı pilotlardan biriydi. Buzlu viski içen mavi gözlü savaş pilotlarından biri. Çalışma koşulları kötüleşmeden emekli olmayı başaranlardan biri. Koridora sapıp uçuş ekibi merkezine doğru yürürlerken Tord adımlarını hızlandırdı. Kadın nefes nefese kalsa da Tord'a ayak uyduruyordu. Ama Tord şimdiki hızını korursa kadının konuşmaya yetecek nefesi kalmayabilirdi.
Tord, geceyi Bangkok'ta geçireceğimize göre belki birlikte...
Tord yüksek sesle esnedi. Kadının gücenmesini umursamadı. Hala akşamdan kalmaydı biraz. Mormonlar gittikten sonra da kokain çekip vodka içmişti. Nefes testiyle saptanacak kadar değil elbette. Ama havada geçireceği 11 saatte uyuyakalmaktan ödünün kopmasına yetecek kadar. Hostes, kadınların tamamen akıl almaz ölçüde insanın içini sızlatacak kadar tatlı bir şey söylemek istediklerinde takındığı o aptalca glissando sesiyle ''Bak!'' diye aykırdı. Tord baktı, onlara doğru geliyordu. Kuyruğunu hevesle sallayan, üzgün gözlü, uzun kulaklı, açık renkli, ufak bir köpek. Springer Spaniel. Köpeği yönlendiren kişi sarı saçı hayvanın tüyleriyle aynı tonda olan, iri damla küpeler takmış, yumuşak bakan kahverengi gözlere sahip, herkesten özür dilercesine yarım ağızla gülümseyen bir kadındı. Tord'un yanındaki hostes, ''Ne tatlı değil mi?'' diye mırıldandı. Tord soğuk bir sesle ''Hımm'' dedi. Köpek burnunu önlerindeki pilotun kasığına dayadıktan sonra yoluna devam etti. Pilot tek kaşını kaldırarak çarpık bir gülümsemeyle döndü. Küstah bir delikanlının ifadesine takılmak ister gibiydi ama Tord bunu düşünmeye devam edemedi. Kendinden başka bir şey düşünmeye devam edemedi. Köpeğin üzerinde sarı yelek vardı. Damla küpeli kadın da aynı yelekten giymişti. Yelekte gümrük yazılıydı. Köpek yaklaştı. Artık aralarında yalnızca 5 metre vardı. Sorun çıkmazdı, çıkamazdı. Uyuşturucuların bulunduğu prezervatifler ikişer saklama poşetinin içindeydi. Tek bir koku molekülünün bile dışarı çıkması mümkün değildi. O yüzden gülümse, rahatla ve gülümse. Ne çok fazla ne çok az. Tord yanında gevezelik eden hostese kadının sözleri yoğun odaklanma gerektirircesine döndü. Pardon? Köpeğin yanından geçmişlerdi. Tord yürümeyi sürdürdü. Pardon, ses bu kez daha sertti. Tord ileriye baktı. Uçuş ekibi merkezinin kapısıyla arasında 10 metreden az vardı. Güvenlik, 10 adım. Sağ salim kurtulmak.
Pardon beyefendi.
7 adım.
Sana diyor galiba Tord.
Ne? Tord durdu, durmak zorundaydı. Sahteliğinin anlaşılmayacağını umduğu bir şaşkınlıkla arkasına baktı. Sarı yelekli kadın onlara doğru geliyordu.
Köpek sizden huylandı.
Öyle mi? Tord başını eğip köpeğe baktı. Nasıl diye düşünüyordu. Köpek onun bakışlarına karşılık verdi. Kuyruğunu hızlı hızlı sallıyordu. Sanki Tord onun yeni oyun arkadaşıymış gibi. Nasıl? İkişer saklama poşeti, prezervatif nasıl?
O yüzden üzerinizi aramamız gerekiyor. Bizimle gelebilir misiniz lütfen?
Kahverengi gözlerindeki ifade hala yumuşak olsa da kadın aslında soru sormamıştı. Tord köpeğin huylanmasının sebebini anladı birden. Kendini tutmasa göğsündeki kimlik kartına dokunacaktı. Kokain. Tord son çizgiyi kestikten sonra kartı silmeyi unutmuştu. Mesele bu olmalıydı. Ama kartta altı üstü birkaç kokain zerresi olsa gerekti. Ve Tord bunu bir partide kimlik kartını ödünç verdiğini söyleyerek açıklayabilirdi. Şu an en büyük sorunu bu değildi. Valiz aranacaktı. Tord pilot olarak öyle çok acil durum prosedürü öğrenmiş ve uygulamıştı ki artık onun için neredeyse içgüdüsel hale gelmişlerdi. Amaç buydu elbette. İnsanın paniğe kapıldığında bile acil durum prosedürlerini uygulamasıydı. Beyin emir vermediğinde ikinci bir beynin devreye girmesiydi. Tord bu durumu gümrük görevlilerinin onlarla gelmesini söylemelerini kaç kez hayalinde canlandırmıştı. Ne yapacağını kaç kez düşünmüştü, zihninde kaç kez bunun pratiğini yapmıştı. Bıkkın bir gülümsemeyle hostese dönünce kadının isim kartını gördü.
''Benden huylanmışlar anlaşılan Kristin. Valizimi alır mısın?''
''Valiz bizimle geliyor.'' dedi görevli.
Tord Schultz arkasına döndü. ''Köpeğin valizden değil benden huylandığını söylediğinizi sanıyordum.''
''Doğru ama...''
Bu valizde ekibin kontrol etmesi gereken uçuş dokümanları var. Bangkok uçuşu yapacak. Dolu bir Airbus 342'nin gecikmesinin sorumluluğunu üstlenmek istiyorsanız siz bilirsiniz. Tort kaptan pilot ceketinin içinde ciğerlerini havayla doldurup göğüs kaslarını kabartarak kendine, kelimenin tam anlamıyla, şişirmiş olduğunu fark etti. Uçuş saatini kaçırırsak saatlerce gecikme olabilir. Bu da havayolu şirketine yüz binlerce kron kaybettirir.
Maalesef kurallar.
Schultz 342 yolcu diyerek görevlinin sözünü kesti. Aralarında çok sayıda çocuk var. Paniğe kapılmış Toy bir uyuşturucu kaçakçısı gibi değil, oldukça kaygılı bir kaptan pilot gibi göründüğünü umdu. Görevli köpeğin başına pat pat vurarak Tord'a baktı. Tord ev kadınına benziyor diye düşündü. Çocukları olan, sorumluluk sahibi bir kadın. Bu kadının Tord'un içinde bulunduğu zor durumu anlaması gerekirdi.
''Valiz bizimle geliyor.'' dedi kadın.
Arka planda bir başka görevli belirdi. Bacaklarını açıp kollarını kavuşturarak öylece durdu. Tord iç geçirerek ''Şu işi halledelim bari.'' dedi. Oslo suç masası şefi Gunnar Hagen döner koltuğunda arkasına yaslanıp keten takım elbiseli adama baktı. 3 yıl önce son görüşünde bu adamın yüzünde kan kırmızısı dikilmiş bir yara vardı ve ayakta durmakta zorlanır gibiydi. Ama Hagen'in eski astı şimdi sağlıklı görünüyordu. Çok ihtiyacı olan birkaç kiloyu almıştı. Omuzları da takım elbise ceketinin omuzlarını dolduruyordu. Takım elbise... Hatırladığı kadarıyla Hagen bu cinayet dedektifini daha önce hep kot pantolon ve botlu görmüştü. Diğer fark Harry'nin yakasındaki personelden değil, ziyaretçi olduğunu gösteren etiketti. Harry Hall. Ama koltukta oturuşu aynıydı, oturmaktan çok uzanıyordu. ''Daha iyi görünüyorsun'' dedi Hagen. ''Şehrinde daha iyi görünüyor'' dedi Harry konuşurken. Dişlerinin arasındaki yakılmamış sigarası yukarı aşağı hareket etti. ''Öyle mi düşünüyorsun?'' Opera binası muhteşem. Sokaklardaki keşlerin sayısı da azalmış. Hagen kalkıp pencereye gitti. Emniyet müdürlüğünün 6. katından bakarken Oslo'nun yeni mahallesi Bjørvika'nın gün ışığına boğulmuş olduğunu gördü. Temizlik işi harıl harıl sürüyordu. Yıkım faslı bitmişti. Geçen sene aşırı dozdan ölenlerin sayısında epey azalma oldu.
Fiyatlar arttı, tüketim azaldı. Belediye meclisi de istediği şeyi elde etti.
Oslo artık Avrupa'da aşırı dozdan ölümlerin en çok görüldüğü şehirler arasında başı çekmiyor. Mutlu günler geri geldi. Harry ellerini başının arkasına koydu. Koltuğundan kayarak düşecekmiş gibi görünüyordu. Hagen iç geçirdi. Oslo'ya gelmenin sebebini söylemedin Harry.
Söylemedim mi?
Söylemedin. Daha net konuşmam gerekirse suç masasına gelmenin sebebini söylemedin.
''Eski iş arkadaşlarımı ziyarete gelmem normal değil mi?''
''Normal, sosyal bir insan olsaydın evet, normal olurdu.''
''Eh, Harry Camel sigarasının filtresini ısırdı. Benim işim cinayetlerle ilgili.''
''İlgiliydi demek istiyorsun değil mi?''
''Şöyle söyleyeyim, benim işim uzmanlık alanım cinayetler. Hala da az çok bilgili olduğum tek alan bu.''
''Ne istiyorsun peki?''
''İşimi yapmak, cinayetleri soruşturmak.''
Hagen tek kaşını kaldırdı. ''Tekrar benim için çalışmak mı istiyorsun?''
''Neden olmasın? Büyük bir yanılgı içinde değilsem en iyilerden biriydim.''
Hagen tekrar pencereye dönerek ''Düzelteyim.'' dedi. ''En iyisiydin.'' Sesini alçaltarak tekrarladı. ''En iyisi ve en kötüsüydün.''
''Uyuşturucu cinayetlerinden biriyle ilgilenmek istiyorum.''
Hagen soğukça gülümsedi. ''Hangisiyle?'' ''Son 6 ayda 4 cinayet işlendi. Hiçbirinde ilerleme kaydedemedik.''
''Gusto Hansen.''
Hagen karşılık vermedi. Çimenlere yayılmış insanları incelemeyi sürdürdü. Düşünceler aklına üşüştü. Sosyal yardımları suistimal edenler, hırsızlar, teröristler. Hagen neden Eylül güneşi altında hak ettikleri şekilde birkaç saat dinlenen çalışkan ücretler yerine bunları görüyordu? Polis bakışı, polis körlüğü. Hagen Harry'nin arkadan gelen sesini hayal meyal duydu. ''Gusto Hansen, 19 yaşında. Polis torbacılar ve keşler tarafından biliniyormuş. 12 Temmuz'da Hausmann sokağında bir dairede ölü bulunmuş. Göğsünden vurulmuş ve kan kaybından ölmüş.''
Hagen kahkahayı bastı. ''Neden sadece o vakayı çözmek istiyorsun ki?''
''Sebebini biliyorsun bence.'' Evet biliyorum. Hagen iç geçirdi. Ama seni tekrar işe alırsam öbür vakalardan birini veririm. Sivil polislik yaptırırım.
Bu vakayı istiyorum.
O vakayı asla alamaman için aşağı yukarı 100 sebep var Harry.
Neymiş bunlar?
Hagen Harry'e döndü. İlkini söylemem yeterli olur belki. O vaka çözüldü bile.
Başka?
Vaka bizde değil, Kripos'ta. Kadromda da boşluk yok. Tam tersine tasarruf yapmaya çalışıyorum. Uygun değilsin, devam edeyim mi?
O nerede peki?
Hagen pencereden dışarıyı gösterdi. Çimenliğin ötesindeki ıhlamur ağaçlarının sarı yapraklarının ardındaki gri taş binayı. Botsen dedi Harry.
Mahkemeye kadar.
Şimdilik.
Ziyaretçi yasak mı?
Kim seni Hong Kong'da bulup bu vakadan bahsetti, şey mi?
Harry hayır diyerek Hagen'ın sözünü kesti. E'si bu.
Kim?
İnternette okumuş olabilirim.
Hagen cansız gözlerle hafifçe gülümseyerek sanmam dedi. O vaka gazetelerde bir gün yer aldıktan sonra unutuldu. İsim de verilmedi. Uyuşturucu etkisindeki bir keşin uyuşturucu yüzünden bir başka keşi vurduğu haberi çıktı. O kadar. Kimsenin ilgisini çekecek bir haber değildi. Vakayı ön plana çıkaracak bir şey yoktu.
O iki keşin de ergen delikanlılar olduğu gerçeği dışında dedi Harry. Biri 19, diğeri 18. Ses tonu değişmişti.
Hagen omuz silkti. O yaşlarda insanlar cinayet işleyecek ve ölecek kadar büyüktür. Önümüzdeki yıl askere çağrılacaklardı.
Benim için bir görüşme ayarlayabilir misin?
Sana kim söyledi Harry?
Harry çenesini ovuşturdu.
Krim Teknisk'ten bir arkadaş.
Hagen gülümsedi. Gülümsemesi bu kez gözlerine ulaştı.
Sağ ol be Harry. Bildiğim kadarıyla emniyet teşkilatında 3 arkadaşın var. Bunlardan biri Bjorn Holm. Krim Teknisk'te. Beate Lönde Krim Teknisk'te. Hangisiydi peki?
Beate, benim için görüşme ayarlayacak mısın?
Hagen masanın kenarına oturup Harry'i süzdü. Başını eğip telefona baktı. Bir şartla Harry, bu vakadan kilometrelerce uzak duracağına söz vereceksin. Şu an Kripos ile aramız gayet iyi. Onlarla daha fazla sorun yaşamak istemiyorum.
Harry yüzünü ekşitti. Artık koltuğuna öyle gömülmüştü ki kendi kemer tokasını inceleyebiliyordu.
Kripos'un kralıyla kanka mı oldun yani?
Mikael Bellman, Kripos için çalışmayı bıraktı dedi Hagen. Onlarla aramız o yüzden gayet iyi.
O psikopattan kurtuldular mı? Mutlu günler.
Tam tersine, Hagen keyifsizce güldü. Bellman her zamankinden de yakın bize, kendisi bu binada.
Ha siktir, burada suç masasında mı?
Tanrı yazdıysa bolsun, bir yıldan fazladır Ork Krim'in başında.
Yeni birimleriniz açılmış, kulağıma geliyor.
Organize suç, eski birimleri birçoğunu birleştirdiler. Hırsızlık, kaçakçılık, narkotik, artık hepsi Ork Krim'e dahil. 200'den fazla personel, suç masasının en büyük birimi.
Kripos'ta bu kadar personeli yoktu.
Maaşı azaldı ama daha düşük maaşlı işlere giren insanlar ne yapar biliyorsun?
Daha fazla güç elde etmeye çalışırlar dedi Harry.
Uyuşturucu piyasasını kontrol altına alan oydu Harry. Sivil polisleri iyi çalıştırdı. Tutuklamalar, baskınlar yaptı. Artık çetelerin sayısı azaldı, birbirleriyle de savaşmıyorlar.
Dediğim gibi aşırı dozdan ölümler de azalıyor.
Hagen tavanı parmağıyla gösterdi.
Bellman da o çıkışta. O çocuk güzel yerlere gelecek Harry.
Harry ayağa kalkarak ben de Botsen'e gidiyorum dedi. Oraya gittiğimde bana ziyaretçi izni verilmesini bekliyorum.
Anlaştık mı peki?
Tabii ki diyen Harry eski amirinin uzattığı eli sıktı. O eli iki kez salladıktan sonra kapıya doğru yürüdü. Hong Kong yalan söylemeyi öğrenmek için iyi bir okuldu. Harry Hagen'in telefonun aizesini kaldırdığını duysa da kapı eşiğine varınca arkasını döndü. Üçüncüsü kim?
Ne?
Hagen tepeden baktığı tuşlara iri parmağıyla basıyordu.
Emniyet teşkilatındaki üçüncü arkadaşım.
Cinayet masası şefi Gunnar Hagen aizeyi kulağına götürdü. Harry'e bezgince baktı ve iç geçirerek
kim olacak dedi.
Ardından alo ben Hagen. Biri için ziyaretçi izni istiyorum.
Evet.
Hagen aizeyi eliyle örttü.
Sorun yok, şu an yemektelermiş. Ama 12 civarı orada ol.
Harry gülümsedi. Ses çıkarmadan dudaklarını oynatarak teşekkürler dedi ve kapıyı arkasından usulca kapadı.
4. ayrımın sonu. Sayfa 48.